Ayrım 4.
Sonunda Proteus'un kızının yol göstermesiyle uykuda ele geçirirler. Deniz ihtiyarı yakalandığını görünce kurtulmak için başlar o biçimden bu biçime girmeye. Önce bir aslan olur, ejderha, onun ardından da parsa dönüşür, derken bir domuz olur, sonra su olup akar. En sonunda da bir ağaca dönüşür ama bütün numaralarını da tüketmiş olur. Böylece sorulanı söylemek zorunda kalır. Bir de Glaucus vardır deniz yaratıklarından. Bu Glaucus ölümlü bir balıkçıymış kendi anlatımına göre. Ağ atar, olta atar, balık toplarmış. Bir gün yakaladığı balıkları sermiş kıyıya otların üzerine saymak için. Ama bir de bakmış ki ölü balıklar sanki suda yüzermişçesine rahatlıkla kıpır kıpır oynuyorlar. Şaşmış kalmış Glaucus, hangi sihirli güç bu ölü balıkları diriltti de bir de durmamacasına oynuyorlar diye. Üzerine balıkları serdiği ottan bir tutam alıp ağzına atmış. Bu büyülü otun suları daha boğazından akarken bir başkalık duymuş kendisinde. Elveda yeryüzü, ben artık denizlerin malıyım diyerek atılıvermiş sulara. Orada deniz tanrıları karşılamışlar Glaucus'u, artık sen de bizden biri oldun sözleriyle. Gaia ile Pontos'un oğlu Taumas ilk deniz tanrılarındandır. Denizde şaşılacak şeyleri simgeliyor Taumas. Bu adla ilgili Tomazo fiili şaşmak, hayran olmak, saygı duymak anlamlarına geliyor. Thomas, Titan çifti Okeanos ile Tetis'in kızı Elektra ile evlenmiş ve bu evlilikten Iris, yani gökkuşağı ile Harpyalar doğmuştu. Bu sözcüğün anlamı da kapıp kaçanlar. Bunlar gerçekten de kapıp kaçırırlarmış ne bulurlarsa, özellikle de çocukları. Geçtikleri yerlerdeki yiyecekleri kapıp götürdükleri için açlığa neden olurlarmış. Üstelik de pisliklerini bırakırlarmış yemek çaldıkları tabakların içine. Koca karı suratlı, akbaba gövdeli, sivri pençeli, sarkık memeli, kıvrık gagalı, çirkin, acayip yaratıklarmış bu harpiyalar. Bu çirkin yaratıkların kız kardeşleri Iris, tanrıların ulağı görevini görür Hermes gibi. En başta gelen görevi ise eceli gelen kadınların saçlarını kesmekmiş. Iris İlyada'da Zeus'un ulağı olarak sık sık çıkar karşımıza. Dionysos'un teyzesi ve Semele'nin kız kardeşi Ino da sonradan bir deniz tanrıçası olarak çıkar karşımıza. Dionysos'u büyüttüğü için Hera'nın hışmına uğrar. Hera Ino'nun kocası Atamas'ı delirtir. Atamas iki oğlundan Learkos'u duvara çarparak öldürür. Ino öteki oğlu Melikertes'i kucağına alıp kaçar ama kocasının arkalarından geldiğini görünce kendisini çocuğuyla birlikte suya atar. Bir tanrıyı bakıp büyütmenin ödülü olarak da suda boğulacağı yerde Poseidon tarafından bir deniz tanrıçasına dönüştürülür. Melikertes de Palaimon adıyla bir tanrı olur. Ino deniz tanrıçaları arasına karışınca Laukatea yani ak tanrıça adını almıştı. Denizde fırtınaya tutulan gemicilere o yardım eder. Odysseus'u da kurtarmıştı bu iyilikseverliğiyle. Hades. Evrenin egemenliğini Zeus ve Poseidon ile paylaşan 3. Kronos oğlu Hades'tir. Yeraltının efendisi olduğu gibi yeraltı zenginliklerinin de sahibidir. Bu yüzden Plüton, zengin de denir ona. Ziyaretçi bakımından da zengindir Hades. Büyük kalabalıkları kabul eder, Polydectes. Konukseverdir bu bakımdan. Gelenler için ardına değin açıktır kapıları, Euripiles. Ama çıkmak isteyenlere ise sımsıkı kapalıdır, Pilates. Ürkütücü bir görünümü vardır. Tanrılar bile pek görmek istemezler onu aralarında. Onunsa kimseden korkusu yoktur. Tek çekindiği şey Poseidon'un yerleri sarsarken ödüler dünyasının duvarlarını çatlatması ve orada yaşayanların durumlarını gözler önüne sermesidir. Hades yerin altından hemen hiç çıkmadığından fazla macerası da yoktur. Bir defasında Persephone'yi kaçırmak için dışarı çıkmış, bu da onun bilinen tek öyküsüne konu olmuştur. Bir de Herakles tarafından yaralandığı için yarasını hekim tanrı Paia'ya baktırmak üzere çıkmıştı Olimpos'a. Sözcük olarak görünmez anlamına geliyor Hades. Bu da kendisini görünmez kılan başlığından dolayı. Bu başlığı Hades'ten başka Hermes, Athena ve Perseus ve Herakles de kullanmıştı. Hades kendisinden korkulduğu oranda hiç de sevilmeyen bir tanrıdır. Bu yüzden de ne tapınak ne de sunak yapılmıştır adına. İlahi de beslenmemiştir onun için. Yunanlar özel bir tören yaparlarmış bu tanrının adına. Rahip kurbanın boynuzlarının arasında tütsü yakarmış. Sonra da hayvanı bağlar, abanoz kabzalı ve yuvarlak ağızlı bir bıçakla karnını yararmış onun. Hayvanın butları doğrudan doğruya tanrıya ayrılırmış. Bu iş karanlıkta yapılırmış, kurban da kara renkli olurmuş. Dahası hayvanı siyah bağlarla bağlarlarmış. Hayvan kesilirken de kafası yere doğru çevrilirmiş. Hades Tanrı'nın olduğu kadar ölüler dünyasının da adıdır. Tanrı Hades kaçırdığı karısı Persephone ile yeraltının orta yerindeki sarayında ruhlar üzerinde egemenlik kurmuştur. Bu ülkede Acheron yani acı nehri, Periphelegeton yani ateş nehri, Kokitos yani gözyaşları nehri, Lethe yani unutma nehri ve Styx yani kin nehri akar. Styx ırmağının kayıkçısı Charon ölüleri bu ırmaktan geçirip Hades'e götürür. Bunun için ölülerin ağzına kayığa binme ücreti olarak bir obolos konurdu. Okyanus kızlarından biridir Styx. Hades'in kapısında üç baş cehennem köpeği Kerberos beklerdi. Yeraltı ülkesine gelenleri kuyruğunu sallayarak okşayarak içeri alır ama çıkmak isteyenleri üç ağzını birden açarak sipsivri ve kapkara dişleriyle tehdit ederdi. Herakles bu canavarı sürükleye sürükleye yeryüzüne çıkarmıştı. Orfeus da karısı Öridike'yi aramak için yeraltına indiğinde Liri'nin büyüleyici ezgileriyle uyutmuştu onu. Yeraltı ülkesinin en derin yeri Tartaros'tur. Zeus yenerek yerin altına sürdüğü titanları oraya kapatmıştı. Radamantis, Ayakos ve Minos adındaki üç yargıç Hades'teki ruhları yargılarlar. Bu üç yargıcın başkanı Minos'tur. Girit de kendi adıyla anılan uygarlığın da kurucusudur bu Minos. Zeus ile Europa'nın oğludur. Radamantis'in de kardeşidir. Ruhlar ülkesinin üçüncü yargıcı Ayakos, tanrılar başbuğu Zeus ile süperilerinden Aigina'nın oğludur. Yunanlıların en dürüstü ve en dindarı bilinir. Kendisi Aigina adasında kralken bütün halkı vebadan kırılıp ada insansız kaldığı için babası Zeus'tan adadaki tüm karıncaları insana dönüştürmesini diler. Mirmidonlar denen insanlar karıncalardan türemişler. Yunanlıların en büyük kahramanlarından olan Akilleus bu Aikasun torunuydu. Bu yargıçların verdikleri kararları Erinisler uygular. Erinislerin sayıları konusunda bir görüş birliği olmamakla beraber yaygın inanış bunların üç kişi olduklarıdır. Üç kadınmış Erinisler, adları da Alekte, Tisifone ve Megaira imiş. Thanatos yani ölüm ile onun kardeşi Hypnos yani uyku da Hades'in sakinlerindendir. Anneleri Nyx yani gecedir. Thanatos'un yüreği demirden, bağırsakları da tunçtanmış. Kanatlı bir çocuk biçiminde gösterilen Hypnos ise mezarlarda sonsuz uykuyu simgeler. Ölüler dünyası günah işleyenlerin yeridir. Ama günahkarların en günahkarları da vardır. Sonsuz azaba çarptırılmıştır bu kişiler. Leto'ya saldıran dev Tityos'un ciğerine her gün iki akbaba yer. Ama o kovamaz akbabaları. Lidya kralı Tantalos'un çevresinde meyve dolu ağaçlar vardır. Ve kendisi de suları berrak bir gölün içindedir. Öyle olduğu halde hep aç ve susuzdur o. Çünkü meyvelere uzandığı zaman dallar geri çekilir, su içmek isteyince de hızla yerin dibine iner fışkıran pınarlar. Sisifos koca bir kayayı durmadan bir dağın tepesine çıkarmaya çalışır. Ama tepeye her varışında da yüklendiği taş aşağı yuvarlanır. İksiyon bir tekerleğe gerilmiş olarak sonsuza değin dönmektedir. Danaos kızları ise dipsiz bir kovayla su taşıyarak dipsiz bir fıçıyı doldurmaya çalışırlar. Hades ölüler yurdudur gerçi ama yaşarken inenler de olmuştur oraya. Odysseus, Herakles, Teseus, Orfeus, Fizike, Aineas gibi kişiler sağlıklarında da inmişlerdir yeraltı dünyasına. Yeraltı ve ruhlar dünyası çok etkilemiştir ozanları. İlk çağ yazınında ilk olarak Odysseus anlatır Hades'i. Hesiodos da kısaca değinir ölüler dünyasına. Ama bu dünyayı en yetkin bir biçimde anlatan kişi Latin ozanı Vergilius'tur. Divina Comedia yani tanrısal komedinin yazarı Dante'yi de etkilemiştir Vergilius anlatımıyla. Zeus soylu Olimposlular. Titanlar soyundan gelen Olimposlular başta Zeus olmak üzere evreni aralarında pay etmişlerdi. Daha önce gördüğümüz gibi altısı kadın, altısı erkek bu tanrıça ve tanrıların hepsi de Titan Kronos'un çocukları oldukları için Kronos oğulları da deniyordu bu Olimposlulara. Bu bölümde Zeus'un kendi soyundan gelme Olimposluları göreceğiz. Altı kardeşe altı da Zeus çocuğunun katılmasıyla 12'ye çıkar Olimposlu tanrıların sayısı. Athena, Latince Minerva. Bilgeliğin, savaşın, bilimin ve sanatın tanrıçasıdır Athena. Ona Pallas Athena da denir. Kendisine bağlanan sıfatlar çoktur. Şehirlerin koruyucusudur o, Polias. Zafer taşıyandır, Nikephoros. Esenlik dağıtandır, Soteira. Gözleri ışıl ışıldır, Glaukopis. Güçlü babanın kızıdır, Obrimopatre. Evlenmemiştir, bakiredir. Kardeşi Artemis ve halası Hestia gibi, Parthenos. Zeus, Titanları ve Gigantları yenip evrenin düzenini kurduktan sonra ilk olarak Titan çifti Okeanos ve Tethys kızı Metis'i almıştı kendisine eşliğe. Bilgelik, sakınımlılık gibi anlamlara geliyor bu sözcük. Bu evlilikten Athena doğar. Ama bilinen doğumlar gibi olmamıştı bu. Metis tam doğuracağı sırada Zeus, Uranos ve Gaia'nın öğütlerine uyarak doğum sancılarıyla kıvranmakta olan karısını yutar. Ama bu kez kendisi korkunç ağrılar duymaya başlar kafasında. Dayanılacak gibi değildir bu ağrılar. Sonunda demirciler tanrısı Hephaistos'a buyruk gönderir. Alsın demir dövdüğü en büyük balyozunu da gelsin yanıma diyerek. Hephaistos topallaya topallaya gelir Zeus'un Olimpos'un yücesindeki sarayına. Zeus buyurur bu ayağı sakat ama güçlü oğluna. Balyozunu alıp bütün gücünle vuracaksın kafamın orta yerine. Durma, haydi. Hephaistos korkuyla bakar tanrılar başbuğunun yüzüne. Acaba şaka mı ediyor diye. Nasıl vuracaktır ki Zeus'un kafasına? Hephaistos hiçbir tanrının korkmadığı kadar korkar Zeus'tan çünkü. Bu korkusu da nedensiz değildir. Hephaistos, Zeus'la Hera arasındaki o bitmez tükenmez dalaşlardan birinde anasının yanına tutmuştu da tanrılar başbuğu ağır ödetmişti ona davranışını. Hephaistos'u yakaladığı gibi fırlatmıştı bulutları eksilmez Olimpos'un tepesinden. Hephaistos da döne döne Lemnos adasına düşmüştü. Topallığı da o yüzdendi. Şimdi kara kara düşünmektedir ya Zeus onu güçlü kollarından da ederse diye. Buyruğa uysa bir dert, uymasa başka dert. Ama her şeyi bilen tanrılar başbuğu anlamıştır Hephaistos'un gönlünden geçenleri. O dayanılmaz ağrıları içinde gülümsemeye çalışır. Çekinme, gel der, vur şu balyozunu kafamın ortasına da bitsin şu iş. Sen yarmazsan kafam kendiliğinden yarılacak zaten bu ağrı yüzünden. Hephaistos bu sözler üzerine balyozunu indirir Zeus'un kafasının orta yerine var gücüyle. İnanılmaz bir şey olur o zaman. Zeus'un yarılan kafasından bir elinde kalkanı, bir elinde kargısı, bakışları pırıl pırıl parlayan gök gözlü zırhlara bürünmüş güzelin güzeli bir genç kız çıkar. Bu kız Athena tanrıçadır işte. Bir söylentiye göre Zeus karısı Hera ile aralarındaki bitmez tükenmez çekişmelerinden usanmış da benim sana hiçbir konuda gereksinmem yok. Öyleyse niye çekeyim dırdırını? Eğer iş çocuk doğurmaksa o da gelir elimden diyerek bu yola başvurmuş. Hera da bunun altında kalacak değil ya. Madem öyle benim de sana gereksinmem yok demiş ve Hephaistos'u doğurmuş babasız olarak. Athena'nın sıfatlarından biri de Trigogeneia'dır. Bu sözcük Triton soylu anlamına gelebildiği gibi üçüncü gün doğmuş anlamını da içeriyor. Açık değildir niye böyle dendiği. Her neyse Zeus'un kafasından doğmuş olması başka nitelikler de yüklüyor Athena'ya. Hem aklı ve bilgeliği simgeleyen Metis'in kızı olduğu hem de babasının kafasından çıktığı için beyin gücünü temsil etmesi nedeniyle başta aklın ve zekanın tanrıçası olmuştur o. Promakos yani ön safta savaşan olarak savaşın da tanrıçasıdır Athena. Ama Ares gibi kaba kuvvetin değil, aklın gücüyle birleşmiş savaşın temsilcisidir o. Bu niteliğiyle Troya savaşları sırasında karşı karşıya geldiği Ares'i yenmiştir zekasıyla. Athena babası Zeus'tan hep bakire kalmayı dilemiş ve öyle de kalmıştır. Ama onun bu niteliği yine de Hera ve Afrodite ile birlikte güzellik yarışmasına katılmasını engellemez, yarışmayı seven bir tanrıça olarak. Onun Atina şehrinin koruyuculuğunu elde etmek için Poseidon'la yarışmasını daha önce görmüştük. Yalnızca ölümsüzlerle değil, ölümlülerle de boy ölçüşür tanrıçamız fırsat buldukça. Dokumacılıktaki hüneriyle ünlenmiş Kolofonlu bir genç kızla yarışmaya girmişti bir defasında. Arakne adındaki bu genç kız o kadar övünüyordu ki ustalığıyla Athena'ya meydan okuyacak derecede ileri götürmüştü işi. Yarışmaktan zevk alan tanrıça altında kalır mı bu meydan okumanın? O da inmiş Olimpos'taki sarayından Arakne'nin yoksul kulübesine. Ama yaşlı bir kadının kılığına girmiş de öyle gelmiş Arakne'nin oturduğu yere. Önce bir öğütte bulunmak istemiş bu haddini bilmez kıza. Bak kızcağızım demiş, bilirim kötüdür ihtiyarlık. İnsana hastalıklar, düşkünlükler getirir. Ama bunların yanı sıra deneyim de kazandırır. Sen şimdi öğüdümü dinle de vazgeç ölümsüzlere meydan okumaktan. İnsanlar içinde birinci olmanın onuru yetmiyor mu sana? Meydan okuduğun tanrıçadan özür dile, ona karşı sarf ettiğin sözlerden dolayı. Böyle yaparsan o yine de bağışlayacaktır seni. Ama gurur öylesine aklına başından almıştır ki Arakne'nin, özür dilemek şöyle dursun, daha da bir dikelmiş ihtiyar kadın kılığındaki tanrıçanın karşısında. Sen aklını mı yitirdin ihtiyar? Görüyorum ki yaşlılık iyiden iyiye bükmüş belini. Bu kadar yaşlılık bir şey kazandırmaz insana. Sen bu öğütleri de bana vereceğine, onları kızın varsa kızına, gelinin varsa gelinine saklamakla daha iyi edersin. Ben ancak kendimden akıl alırım. Hem Athena niye kendisi gelmiyor da yan çiziyor anlamıyorum. Arakne'nin bu küstahça sözleri üzerine Athena çıkarmış atmış başından takma beyaz saçlarını, doğrultmuş belini ve sırtını, tanrıça görkemiyle çıkmış ortaya. Madem öyle göster bakalım ustalığını, tanrıça karşında işte demiş. Biri ölümlü, biri ölümsüz iki kadın geçmişler birer dokuma tezgahının başına olanca hünerlerini göstermek için. Uzatmayalım, Athena Olimposlu tanrıları işlemiş kumaşının üzerine. Kendisinin Poseidon ile yarışmasını ve daha birçok tanrısal olayı resmetmiş. Yapıtını kendi simgesi bir zeytin ağacıyla bitirmiş. Arakne ise özellikle Zeus'un bütün çapkınlık serüvenlerini dökmüş kumaşın üzerine olağanüstü bir ustalıkla. Athena hem tanrıların kirli çamaşırlarını ortaya dökmesine fena halde içerlemiş Arakne'nin, hem de ustalıkla kendisinden bile üstün oluşuna. Kızın işlediği örtüyü yırtmış, bununla da alamayarak öfkesini, elindeki şimşir mekikle birkaç defa vurmuş kızın alnına. Uğradığı hakarete dayanamayan Arakne de bir ip dolayarak boynuna kendini asmış. Bu kez de acıyacağı tutmuş Athena'nın kıza. Ölmeyeceksin demiş ama asılmak istiyorsan madem asılı kal tavanlara. Dokumayı da çok sevdiğine göre durmadan dokursunuz artık asılı kaldığınız yerde sen ve senden üreyecek çocukların. Böyle der demez de tüm gövdesi, kolları, bacakları ufalmaya başlamış Arakne'nin. Ufala ufala da bir örümceğe dönüşmüş sonunda. Arakne örümcek demek zaten eski Yunanca'da. Çoğunlukla Pallas Athena diye iki ayrı adla anılır tanrıça. Ama niye böyle denir pek de anlaşılır değildir işin bu yanı. Yine de kimi öyküler anlatılır bu adlandırmaya bir açıklama getirmek için. Bazı anlatımlara göre Athena Pallas diye bir devi öldürmüş de ondan verilmişmiş kendisine bu ad. Bu konuda anlatılan bir başka efsanede tanrıçanın Tritogenia yani Triton soylu sıfatıyla ilgili görünmekte. Athena deniz tanrılarından Triton'un yanında eğitilmişti küçükken. Triton'un Pallas adında bir kızı varmış. İki küçük kız Athena'nın savaşçılığından olsa gerek savaş oyunlarını çok severlermiş. Yine bir gün alıştırma yaptıkları sırada Pallas'ın kargısı tam Athena'nın göğsüne batmak üzereymiş ki Zeus kalkanını kızının önüne koymuş. Korkuya kapılan Pallas geri geri çekilirken bu defa Athena saplamış kargısını kızın göğsüne ama istemeyerek yaptığı bu işten büyük pişmanlık duymuş. Kızın anısını canlı tutmak için onun kabartmasını kalkanının üzerine yaptırtmış ve her zaman taşımış onu. Bir başka anlatıma göre ise Athena Pallas'ın bir heykelini yaptırmış. Bu heykeli Olimpos'ta Zeus'un yanı başına dikmiş. Ona bir tanrı gibi tapınılırmış orada. Günün birinde Pleiad Elektra Zeus'un saldırısından korunmak için heykelin arkasına sığınmış. Zeus da buna kızarak heykeli fırlatıp atmış. Heykel o sırada kurulmakta olan Troya'ya düşmüş. Troyalılar da kutsal bir emanet olarak bu heykeli Athena tapınağına yerleştirmişler. Heykel yerinde kaldıkça Troya'nın alınamayacağına inanılıyormuş. Troyalılar Pallas Athena'ya çok büyük saygı gösteriyorlardı. Ama Athena yatışmaz bir kin beslemiştir onlara, Akkalara karşı şehirlerini korumaları sırasında. Hera ve Athena ikilisi ellerinden geleni yapmışlardı Troyalılar yenilsin, şehir yok olsun diye. Bunun nedenini anlamak zor değil. İda Dağı'nda yapılan dünyanın ilk güzellik yarışmasının hakemi Paris bir Troyalıydı. Birinciliği de onlardan birine değil, güzeller güzeli Afrodit'e vermişti. Afrodit Troyalı prens Aineas'ın annesiydi ve savaş boyunca oğlunun yurttaşlarını desteklemişti. Aklın ve zekanın tanrıçası olarak Odysseus'un hayranıdır Athena. Odysseus akıldan yana ölümlülerin en üstünüdür. Bu nedenle de aklı temsil eden bu akıllı adama tanrıçanın arka çıkması doğaldır. İlk çağların İskenderiye'dekinden sonra en büyük ikinci kütüphanesi olan Bergama Kütüphanesi, Tanrıçaya adanan tapınağın tam bitişiğindeydi ve buraya tapınağın ikinci katından geçilerek girilirdi. Kütüphanenin en büyük salonunda da Athena'nın bir heykeli vardı. Akıl gücüyle birlikte bilimi de simgeleyen Tanrıçanın bilim kaynağı kitapları temsil etmesi de doğal. Flütü bulan da Athena'ymış ama yanaklarını şişire şişire çaldığı için bu durum gülünç bir görünüm veriyormuş tanrıçaya. Bu yüzden öteki tanrılar kendisiyle alay etmişler. O da kaldırmış atmış flütü. Onun attığı aleti sonradan keçi ayaklı Marsyas bulmuş. Flüt asıl Pan'ın simgelerinden sayılır. Athena'nın bir de topal tanrı Hephaistos'la arasında geçen ama hoş olmayan bir serüveni vardır. Nasıl olmuşsa Hephaistos'u atölyesinde ziyaret edeceği tutmuş tanrıçamızın. Hephaistos yalnızmış o sırada. Çirkin tanrı güzel tanrıçayla yalnız başlarına olduklarını görünce dayanılmaz bir istek duymuş Athena'ya karşı. Ona sahip olmaya çalışmış ama tanrıçanın şiddetle direnmesi karşısında muradına erişememiş. Ne var ki tohumları Athena'nın bacağına akmış. Athena tiksinerek bir bezle bunları silip toprağa atmış. Toprak ana bu tohumlarla döllenerek Erictonios'u doğurmuş. Athena çocuğu bir sepete koyarak Kekrops'un kızlarına vermiş. Bu Kekrops da toprağın doğurduğu yarı yılan, yarı insan bir yaratıkmış. Athena'nın da ilk kralıymış. Athena sepeti kızlara verirken açmamalarını tembihlemiş. Ama meraklarını yenemeyen kızlar tanrıçanın sözünü dinlemeyerek sepeti açmışlar. Ama sepette bebekle birlikte bir yılanın da kıvrılıp yatmış olduğunu görünce korkudan çıldırarak kendilerini Athena hisarından aşağıya atmışlar. Bu kız kardeşlerin adları Herse, Aglaros ve Pandrozos'muş. Aglaros'un Salamin'de, Herse'nin ise Athena'da birer tapınakları varmış ve tanrılar gibi saygı görürlermiş oralarda. Athena'da tanrıçanın onuruna Panathenia bayramları kutlanırdı. Başlangıçta bir gün sürerdi bu bayramlar ama sonra süreleri uzatıldı. Bunlar iki türlü kutlanırlardı. Büyük Panathenia bayramı 5 yılda bir, küçüğü ise her yıl yapılırdı. Koşu, güreş, şiir ya da müzik olmak üzere 3 tür yarışma düzenlenirdi bu bayramlarda. Tanrıça başında tolgası, bir elinde kargı, öteki elinde kalkan ve göğsündeki keçi Amalteia'nın derisinden yapılma zırhıyla gösterilirdi yontularında. Baykuş ve ejderha onun kutsal hayvanlarıydı. Büyük Panathenia bayramları sırasında Attik Yarımadası'ndaki her kabile bir öküz kurban ederdi tanrıçaya. Athena belki doğrudan kendisi doğum verdiği için en sevgili kızıydı Zeus'un.